Ayrım 5. Halk Çocuğu Hakan Aygün. Sayfa 65. 2. Bölüm. 2015 Erdoğan'ın çöküşüne doğru. CHP sanki Gülhane Parkı'ndaki ceviz ağacı. Ne CHP ne de halk farkında. AKP'li yıllar ayrı bir kitap konusu. Bu kitap CHP üzerine. CHP'nin genç nesillere uzun tarihinin kısa özetini yaptık. Gelelim günümüze, özellikle de yakın tarihe. Tarihimizde görülmedik şekilde üst üste iki genel seçim yaşadığımız 2015 yılına. Tabii kitabımız CHP kitabı olduğu için yine CHP penceresinden bakacağız. Öncelikle altını çizelim. Ne ilginçtir ki 12 Eylül döneminde ve sonrasında kurulan sağlı sollu neredeyse tüm partiler siyasi hayata veda ederken CHP hala ayakta ve yaşıyor. Halk TV'nin genel yayın yönetmenliğini üstlendiğimde 2015 genel seçimlerinde AKP'nin iktidardan düşmesine katkıda bulunmayı hedefliyordum. Ve tabii CHP'nin bir şekilde iktidara gelmesini. Gezi direnişi, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları. 2014 yerel seçimlerinde %50'ye yakın seyreden AKP'nin %43'e düşmesi. Sonuç yine beğenilmemişti ama bence ağır ağır da olsa her şey yolunda gidiyordu. AKP artık baş aşağı düşüşe geçmişti. 2015 Haziran seçimlerine bir ay kala yazdığım çöküş kitabında da iddia ettiğim gibi AKP düşüşe geçmişti. Tek başına iktidarı kaybetmeye doğru gidiyordu. Ama kıl payı tek başına iktidara tutunsa bile Erdoğan'ın sonu geliyordu. Başkanlık hayallerinin suya düşeceği ve 2015 Haziran'ının Erdoğan için çöküş olacağı çok netti. Artık merakımız daha çok nasıl bir hükümet çıkacağı şeklindeydi. Kıl payı tek başına AKP iktidarı mı yoksa nasıl bir koalisyon? CHP-HDP sayısal olarak zaten yetecek gibi görünmüyordu. Ama acaba sürpriz oy artışları olursa CHP-MHP koalisyonu olabilir miydi? Yoksa AKP-MHP veya AKP-HDP mi olurdu? Sağduyulu bazı çevreler veya TÜSİAD çevreleri kulaklara AKP-CHP koalisyonu şahane olur diye fısıldıyorlardı ama hakaret gibi geliyordu. PKK terörünün suskunluğunu sürmesi için AKP'nin HDP ile koalisyonu bile kulağa iyi geliyordu. Gerçi Cumhuriyet'in ilk kuruluşlarından biri, muhalifi iki ana akımın İslamcılık ve Kürt milliyetçiliği birlikte iktidarı da ayrı bir dertti ama belki de birbirlerini dengelerlerdi. Çünkü AKP'de olduğu gibi HDP'de de aklı başında olanlar vardı. Seçim kampanyası öyle sertleşti ki HDP'nin "Seni başkan yaptırmayacağız" kampanyası giderek AKP ile HDP'yi birbirinden uzaklaştırdı. AKP'ye en yakın çizgide diyebileceğimiz MHP içinde durum aynıydı. Bahçeli de yolsuzluklara ve anayasayı çiğnemesine kafayı takmış Erdoğan için başkan yaptırmamaktan öte sert şeyler istiyordu. Bu yüzden seçimler öncesi aklı başında AKP'lilerden CHP'ye ön yoklamalar başlamıştı. Çünkü kavga istemeyen bir CHP vardı. AKP içindeki aklı selimin bile CHP'ye ihtiyacı vardı da asıl ihtiyaç duyması gereken Türkiye halkı bakalım ne kadar farkındaydı. Çok çırpınıyorduk. Halkın CHP'ye ihtiyacının farkındalığını yaratmak için. CHP Nazım Hikmet'in ünlü şiirindeki gibiydi. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Sandıkta görecektik. Her şekilde CHP iktidarı geliyor ama nasıl? 7 Haziran 2015 seçimleri için son dönemece girilirken manzara netleşmişti ama 13 yıllık AKP iktidarından sonra AKP'nin tek başına iktidardan düşeceğine yine de inanmıyorduk. Sonuçlar resmen açıklanacaktı ki ancak o zaman inanabilelim. Neredeyse tüm anketlere göre AKP iktidardan düşüyor. HDP bir aksilik olmazsa barajı geçiyordu ama yine de herkesin içinde kuşku vardı. Artık AKP acaba ne kadar düşecek, CHP ne kadar yükselecek, MHP ne kadar yükselecek, HDP ne kadar yükselecek diye tartışıyorduk. Ben analizlerimde bir adım daha ileri gidip seçim sonrası çıkacak krizi çözmeye çalışıyordum. Kimsenin umurunda değildi. AKP gitsin de nasıl giderse gitsin havası vardı. Ama AKP sadece tek başına iktidardan gidiyordu. Yerine ne geleceğinin yanıtı çok zordu. Seçim olmadan kurulacak yeni hükümetin yapısına kafa yoruyorduk. Türkiye'yi 4 yıl taşıyacak bir hükümet mi yoksa erken seçime götürecek bir hükümet mi ortaya çıkacak sorusunun yanıtını tartışıyorduk. 4 partinin meclise girdiği bir tabloda kesin olarak emin olduğumuz tek şey tek başına iktidarı mümkün olmayacağıydı. AKP, CHP ya da MHP tek başına %45 oy bile alsa, dört partinin meclise girdiği bir tabloda tek başına iktidar kuramıyorlardı. Tek başına iktidar, başta AKP, tüm partiler için mucizeydi. Önümüzdeki bu süreçte AKP'nin darmadağın olacağını ya da bölüneceğini, bu durumunda diğer partilere tek başına iktidarı zorlama kapısını aralayacağını görmeyi umuyorduk. Bu yüzden de seçim sonrası çok özel bir siyaset mühendisliği gerektiriyordu. Mesela CHP açısından bir yanım ne olursa olsun, hangi şekilde olursa olsun iktidar olsun derken, diğer yanım da hayır, daha da güçlenerek tek başına iktidara oynamalı diyordu. Aslında bu dip duygu AKP dışındaki tüm partilerde vardı. Mesela AKP dışındaki tüm partiler aslında AKP ile diğerleri ortaklık yapsa da AKP ile birlikte erise, ben de sonraki erken ya da genel seçimde iyice kafayı oynasam diye de düşünebiliyorlardı. HDP'nin ve MHP'nin seçim öncesinde de AKP ile koalisyona ilişkin çok sıcak mesajlar vermemesi biraz da bu yüzdendi. Keza büyümesinin sürmesini beklediğimiz CHP'de de benzer hesaplar olduğunu görüyorduk. Ama CHP'deki AKP'siz bir iktidar olmalı ve AKP ile Erdoğan'dan hesap sorulmalı duygusu diğer partilere göre çok daha yoğundu. Erdoğan'sız AKP ile olabilir seviyesine de henüz inmemiştik. Bir başka şahsi kanaatimde seçimden çıkacak tablo ve arkasından oluşacak hükümet vesaire gibi koşullara bağlı olarak CHP'nin bir sonraki seçimde tek başına iktidara oynayabileceği, bu yüzden de büyük oynamak için seçim sonrası tabloya göre olabilecek en iyi pozisyonu almasının da en azından şimdiden bir koalisyonda yer almak kadar akıllıca olacağı şeklindeydi. Çünkü seçim sonrası Türkiye AKP liderliğinde bir koalisyon mu yoksa CHP liderliğinde bir koalisyon mu seçeneğiyle de karşı karşıya kalacak gibi görünüyordu. Mevcut iklim CHP'li bir iktidara daha müsaitti. Örneğin MHP'ye baktığımızda AKP'ye nispeten CHP'ye daha sıcak olduğunu görüyorduk. Keza HDP'nin genel havasına baktığımızda da AKP'ye nispeten CHP'ye daha sıcak olduğunu görmekteydik. Muhalefetteki tek sorun MHP ile HDP'nin pek birbirine sıcak olmamasıydı. Tek ama çok büyük sorun tabii. AKP'ye sıcak olmayan, halkın ekseri çoğunluğunun oluşturduğu muhalif kesimin AKP mi CHP mi sorusuna yanıtının CHP olduğunu görmekteydik. Yani CHP bir şekilde giderek başka partilere oy verenlerin ikinci partisi haline gelmekteydi ki bu Türkiye'nin giderek artan bütünleşme ihtiyacı için çok büyük bir şanstı ve CHP tarafından çok iyi değerlendirilmeliydi. CHP koalisyona razı olmalı mı, olmamalı mı sorusunun yanıtının erkenden iyice tartışılması gerekiyordu. Bu iki türlü olabilirdi. Ya CHP bir diğer partiyle, mesela MHP ile koalisyon yapabilir, ya da AKP ile bir erken seçime gitmek istemeyen MHP ile HDP, CHP'nin azınlık hükümetine destek verebilirdi. Böylece Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi CHP, tüm partilerin eşit koşullarda yarışacağı ve bu arada AKP'nin yolsuzluk ve hukuksuzluklarının da sorulacağı hakkaniyetli bir seçim ortamı hazırlardı. Aslında böyle bir olasılığı, yani CHP'nin azınlık hükümeti kurma olasılığının da özellikle muhalefet partileri tarafından ciddi bir şekilde düşünülmesinde fayda vardı. Kamuoyunu bu duyguya alıştırmak için defalarca televizyonda dillendirdim. Kimse ciddiye alıp lafını etmedi. Oysa MHP'nin üzerine erkenden baskı kurulabilirdi. AKP'li koalisyon ya da azınlık hükümeti mi yoksa CHP'lisi mi daha ehvenişer sorusuna verilecek yanıt diğer muhalefet partilerinin de siyasi geleceğini ilgilendiriyordu. Aklın gereği olarak tüm partilerin tüm yolları CHP'ye çıkıyordu. Zaten seçim öncesi son mesajlar da aynı yöndeydi. Bizim de ısrarlı sorgulamalarımızın sonucunda Demirtaş sandığa 10 gün kala AKP ile ne dışarıdan ne içeriden asla hükümet kurmayacaklarını, yani asla AKP'ye destek vermeyeceklerini söylemek zorunda kaldı. Hatta daha da ileri giderek Abdullah Öcalan'ın da HDP'yi AKP ile koalisyona zorlayacağına inanmadığını söyleyerek bence parti içinde de tartışmalara yol açacak laflar da etti. Keza Bahçeli net bir dille AKP ile koalisyon kurup AKP'yi aklama gibi bir davranış içine girmek istemediklerini ifade etti. Kuşkusuz CHP açısından seçimden sonra oluşacak tüm iktidar olasılıkları farklı avantaj ve dezavantajlar taşıyordu. Gerçekleşmediği için asla bilemeyeceğiz ama AKP-CHP koalisyonu dışındaki olasılıklar kulağıma daha iyi geliyordu. CHP ya iktidara gelir, Erdoğan'ı köşkten indirip Yüce Divan'a gönderir, AKP'den yolsuzlukların, hukuksuzlukların hesabını sorar, bir çıkar şebekesi haline gelen AKP'yi darmadağın ederdi. Ya da AKP ile birlikte her kim ki koalisyona soyunup onu aklamaya yardımcı olursa muhalefette kalarak ikisini de perişan eder, olası bir erken seçimden de çok daha kuvvetlenerek belki de tek parti iktidar olarak çıkardı. Yani ama öyle ama böyle CHP hangi tünele girse ucunda ışık patlaması vardı. Hala da CHP'liler birlik beraberliklerini ve takdir toplayan çizgilerini bozmazsalar, CHP'li bir iktidar eninde sonunda geleceğini düşünüyorum. Eninde sonunda ya AKP'yi aklayacaksın ya CHP'li temiz bir sayfa açacaksın. CHP'li temiz bir sayfa her daim çok daha ağır basıyor. Herkes çalıyor, ne yapalım masalı. Bazen şöyle sohbetlere denk geliyordum. Vatandaş vatandaşa diyor ki, yahu bunlar hırsız, bunlara niye oy veriyorsun? Diğeri de cevap veriyor, yahu kim çalmıyor ki? Geçen böyle bir muhabbetin içine düştüm. Yahu kim çalmıyor ki diyen vatandaşa şöyle sıkıştım. Kim çalmıyor söyleyeyim mi? Hiç İnönü'lerin çaldığını duydunuz mu? Hiç Ecevit'in çaldığını duydunuz mu? Hiç Baykal'ın ya da çocuklarının adının böyle işlere karıştığını duydunuz mu? Hiç Kılıçdaroğlu'nun veya çocuklarının bu taraklarda bezi olduğunu duydunuz mu? Utanarak yok vallahi haklısınız dedi. Ama niye hep çalandan yana olduğunu açıklayamadı. Çalmayanı niye sevemediğini açıklayamadı. Çünkü birileri onu hep ya dincilikle ya milliyetçilikle ya şuculukla veya buculukla yiyorlardı. Bu adam dinci diye çalsa da umurunda olmuyordu. Allah aşkına farkında değil misiniz? Bunlara yandaş imam bile çalıyor. Bir imam sandıkların erken kurulduğu Almanya'da başkasının yerine oy kullanmaya çalışırken yakalandı. Bir başka yandaş imam da başka yerde. Düşünsenize din adamı ama sahtekarlık yapmaktan çekinmiyor. Vatandaşın iradesini çalıyor. Allah korkusu falan da yok. Çünkü bunların bahanesi hazır. Allah için, din için çaldıklarını düşünüyorlar. Kendi kafalarına göre Allah için oy çalıyorlar ki böylece dine hizmet edecek, dinci parti iktidara gelecek. Ne çaldılarsa Allah hizmetinde kullanılacak sanıyorlar, inanmıyorlar bile gerçekten dine, imana. Keza dinci siyasinin çalmasını da işlerine yedirebiliyorlar. Çünkü İslamcıların Allah için, din için güçlü olması gerektiğine inanıyorlar. Sanıyorlar ki o dinci siyasetçiler cebe attıkları parayı kutsal İslam davası için falan kullanıyor. Nerede yahu? Öyle yapıyormuş numarası yapıp kendi cebine atıyor. Aynı şekilde dinci diye çalana ses çıkarmayan kendisine de bir şeyler düşer, ben de otlanırım diye düşünüyor. Tüm bunlar yüzüne vurulduğunda da yanıtı hazır. Kim çalmıyor ki? Kardeşim kusura bakma ama herkes hırsız değil. En çok da seninkiler çalıyor. Bakın Türkiye'nin 60-70 yıllık siyasi yaşamına hep sağ parti liderleri ve yakınlarının adları bir şeylere karışmış. Bir tane sol parti lideri bulamazsın ki kendisinin ya da yakınlarının adı yolsuzluğa, hırsızlığa karışsın. Tekrarlıyorum. Bakın İnönü'lere, bakın Ecevit'e, bakın Baykal'a, bakın Kılıçdaroğlu'na. Bakın da adam gibi adamları görün. Herkes çalmıyor kardeşim. Siz çalanı seviyorsunuz. Çalmayana bakmıyorsunuz bile. Ama o çok sevdiğiniz çalanlar aslında sizin dini milli duygularınızı çalıyor. Sizin ruhunuzu çalıyor. Artık kararınızı verin. Düzgün olan mı, dinci ama hırsız olan mı diye önünüze seçenek konulduğunda oyunuzu düzgünden yana verin. Yoksa öbür dünyada yatmaya yeriniz olmayacak. AKP'nin kesinlikle iktidardan düşmesi sadece CHP'nin %30'u aşması ile mümkün. Tek bir oy bile çok önemliydi ve yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızın her nerede olurlarsa olsun sandığa gitmelerini bekliyorduk. Çünkü öyle bir kritik eşiğe gelinmişti ki AKP'nin koalisyon şansı bile yakalayamadan iktidardan düşmesi için CHP'nin en az %32'yi görmesi gerekiyordu. AKP'ye ancak %30'ların üzerine çıkılırsa olası koalisyon alternatiflerinde hiç ama hiç gerek kalmıyordu. Şöyle anlatayım. Diyelim ki HDP barajı kıl payı da olsa aştı. Öncelikle bu durumda bile AKP'nin kıl payı tek başına iktidara gelememesinin tek şartı olarak CHP'nin %30'un üstünde olması gerekiyordu. Ya da diyelim ki HDP barajı aşamadı. Bu durumda da CHP %31-32 olursa, keza MHP de anketlerdeki minimum %18'ini alırsa AKP koalisyon kurmadaki olası yüksek şansını da yine kaybediyor. MHP'nin AKP dışında CHP ile de ikili koalisyon yapma seçeneği doğuyordu. Hemen belirtelim, HDP'nin barajı aşarsa kazanabileceği 60-70 milletvekilliğinin tamamı da sanıldığı gibi tamamen AKP'ye gitmiyordu. CHP ve MHP de buradan nasipleniyordu. Ve toplamı %50'yi bulmuş CHP ile MHP, son yerel seçimde aldığı %43'ün altına inmesi kaçınılmaz olan ve muhtemelen %40 bandının altına düşmemeye çabalayan AKP'ye karşı sandalye sayısında tartışmasız bir üstünlük elde edebilecekti. Erdoğan'dan ve AKP'nin yolsuzluklarından hesap sormayı kafaya takmış MHP'ye de, son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekmelettin ittifakı yaparak AKP'ye göre daha yakın durduğunu gösterdiği CHP ile ittifak fırsatı doğabilirdi. Keza CHP'nin %30-35 arasında güçlü çıktığı bir seçimden sonra varsayalım ki CHP ve MHP oyları koalisyona kıl payı yetmedi. Erdoğan karşıtı söyleminde samimi olması beklenen HDP'nin bile, hatta bazı AKP'lilerin bile dışarıdan CHP ve MHP'nin azınlık hükümetine destek vermesi gündeme gelebilirdi. Sonuçta böyle bir azınlık hükümeti erken seçim amaçlı bile olsa CHP'nin de MHP'nin de HDP'nin de işine gelirdi. Tek işine gelmeyecek olan erimesi süren AKP olurdu. Yeme de yanında yat. Çünkü mesela 3 yıl sonra yapılacak bir erken seçime kadar hem Erdoğan'ın ve AKP'lilerin Yüce Divan'a gönderip yargılanmaları süreci hem de AKP'deki parçalanma süreci kaçınılmaz olarak hızlanacaktır. Yani AKP'yi muhalefete attıktan sonra AKP dışındaki tüm partiler olası bir erken seçime kadar AKP'yi parçalayarak güçlerini daha da artıracaklardı. Kıssadan hissi, AKP'den kurtulmanın kesinleşmesi, moda yaklaşımla HDP'nin barajı aşmasından daha çok CHP'nin %30'u aşmasına bağlıydı. Böyle bir durumda 4 yıl sürecek bir CHP-MHP iktidarı doğabileceği gibi en kötü olasılık, olası bir erken seçimde gelmesi muhtemel bir CHP iktidarı da kesinlik kazanacaktı. HDP'nin bizim de arzuladığımız haksız %10 barajı aşması, AKP'nin sadece tek başına iktidar şansını kaybetmesine yetmekte ama MHP'nin de HDP'nin de açık kapı bıraktıkları AKP'li bir iktidarı engelleyememektedir diye o günlerde not düşmüştüm. CHP'siz tüm iktidar ve koalisyon olasılıklarında maalesef AKP vardı. AKP'nin yoluna bildiği gibi devam edememesinin tek şartı oyları yükselmiş bir CHP'ydi. Anlattık ama yeterince dinletemeyecektik. 7 Haziran seçiminin ruhu başka yerdeydi. Oysa AKP'yi çökertmenin reçetesi tekti. Reçetenin üzerinde CHP yazıyordu. Bırakın HDP AKP'den oy alarak barajı geçiyorsa geçsin. Yoksa çok işe yaramıyor. 7 Haziran seçime artık haftalar kala Britanya'da yapılan seçimlerden çıkarılacak dersler vardı. Muhafazakar Parti beklenenden fazla oy aldı. Bizdeki CHP'nin yerine koyabileceğimiz İşçi Partisi ise beklenenden daha az oy aldı. Muhafazakarlar kıl payı iktidarda kaldı. İşte bu tablo aynen bize de ortaya çıkabilir diye korkuyordum. İşçi Partisi neden oylarını düşürdü biliyor musunuz? Oyları İskoçya'nın HDP'si diyebileceğimiz partiye kaydı. Yani İşçi Partisi'nin elinde tuttuğu sol oyların toplamında düşüş yaşanmadı. Sadece İskoç sol oyları İskoç Ulusalcısı Parti'ye kaydı. Aslında Türkiye'de de benzer bir tartışmayı yaşıyorduk. CHP'ye oy verme potansiyeli olan azımsanmayacak bir kesim, barajı geçsin diye HDP'ye oy vermeyi düşünebiliyordu. En azından HDP barajı geçerse AKP kesin tek başına iktidar olamıyor. Bu yüzden HDP'ye verebilirim sözü fena halde moda olmuş durumdaydı. İnanır mısınız? Sırf düşmanımın düşmanı dostumdur. Madem HDP barajı aşarsa AKP tek başına iktidardan düşüyor, oyum HDP'ye diyen ulusalcı solcular bile vardı. Hani bildiğiniz evine Sözcü gazetesi girenler arasında bile HDP'ye oy vereyim ki AKP iktidardan düşsün diye düşünenler vardı. Çok ama çok ilginç bir siyasi moda ile karşı karşıyaydık. Doğru, HDP barajı geçerse AKP'nin %44 oyla bile iktidarı kaybetme olasılığı vardı. Doğru. HDP barajı geçemezse alabileceği milletvekillikleri AKP'ye kayarak muhtemelen AKP'nin hayatını kurtarıyordu. Ama olası dağılımı bilemiyorduk. AKP kalkıp sürpriz şekilde %43-44 oy alırsa sandalye dağılımı öyle olur ki büyük olasılıkla meclisteki çoğunluğun epey altına düşebileceği gibi belki de kıl payı iktidarda tutunurdu. Yani asıl mesele AKP'nin oyunun düşmesi. CHP ve MHP yerinde sayarsa da değişen çok bir şey değişmeyebilirdi. İşte bakın Britanya'ya. Britanya'nın HDP'si İskoçya'daki tüm sandalyeleri kazandı da ne oldu? Oylarını İşçi Partisi'nden çaldı, soldan çaldı. İşçi Partisi de İskoç oylarını kaybedince puanı azaldı, sandalyesi azaldı. İngiliz solu için acı gerçek şu ki toplam sol oyda değişen bir şey olmadı. Ama muhafazakarlar iktidara geldi. Aynı sorun Türkiye için de geçerliydi. Ne yalan söyleyeyim. Ben de HDP'nin barajı geçmesini istiyordum ama CHP'den oy çalarak geçmesini istemiyordum. Alıyorsa AKP'den oy alsın da öyle barajı geçsin istiyorum. Yoksa sırf HDP barajı açsın diye CHP'li seçmenden gelecek oylarla HDP barajı geçse de Türkiye için çok fazla bir şey değişmeyebilirdi. Çünkü İngiltere'de İşçi Partisi'nin başına gelen Türkiye'de CHP'nin başına gelirse al Türkiye solunun başına bir büyük dert daha. Niye mi? HDP'ye oy verenlerin de oy vermeyi düşünen potansiyel CHP seçmeninin de ezici çoğunluğu Kılıçdaroğlu CHP'sinin doğru yolda olduğunu düşünüyor. CHP'nin açılımları ve seçim kampanyasını çok doğru şekilde yürütmesi büyük sempati topladı. Ama CHP'nin tek başına iktidar olma ihtimalinin çok güçlü olmadığı yönündeki genel algı da CHP'ye karşı oluşan büyük sempatinin çok çok büyük bir heyecan dalgasına dönüşmesini engelliyordu. Bu yüzden CHP varsın gerekirse yerinde saysın ama HDP'ye barajı geçirtelim havası çok daha gerçekleşebilir bir hedef gibi duruyordu. Peki ama CHP'nin de gidişatını doğru bulanların HDP'ye oy vermeleri ne kadar doğru? Ya dim ya da pirince giderken evdeki bulgurdan olursak? Yani Türkiye'de sadece solun değil merkezin de son kalesi haline gelen CHP'ye zarar verirsek CHP'yi de kaybedersek ne yaparız? Hele de CHP bu kadar rayına girmişken ve sürekli doğru işler yaparken. Olmaz olmaz demeyin. CHP'nin de yaptığı pozitif işlere sandıktan olumlu cevap almaya ihtiyacı var. Kuşkusuz CHP son yerel seçimlerdeki %26'sını bile korursa çok fazla iş tartışma yaşamadan yoluna devam eder. Ama çok daha yukarı taşınırsa yoluna çok daha kuvvetli devam eder. Ya koalisyonun ana partisi olur ya da yükselişi bir sonraki seçimlerde de sürerdi. HDP'ye barajı geçirttik tamam da CHP'yi iktidara taşıyamazsak ne olacak? Asıl o tarafı düşünmemiz gerekiyordu. Çünkü AKP iktidar potansiyeli olan tek parti CHP'ydi. Seçim sonrası şimdiden bakıldığında görünen olası tablo koalisyon çıkarsa bile en az 2 yıl içinde erken seçim gündeme gelebilirdi. Bazen zaten ekonomik krizin ortasındayız. Keşke AKP kıl payı iktidara gelse, ekonomik krizi de zaten iş kavgaya düşmüş AKP yese ve darmadağın olsa diye de düşünmüyor değildim. Böyle bir ihtimal de yok değildi. Sonuçta anketlere bakarak AKP gidici diyorduk ama sandıktan ne çıkacağını da bilemiyorduk. İngiltere'de olana bakınca her an her şey mümkündür. Çünkü bize AKP'yi yolcu ettiğimizde yerine ne koyacağı sorusunun yanıtı olarak yine Haziran seçimlerinde gücünü artırmış bir CHP lazımdı. Yani HDP'yi kurtaracağız diye CHP'yi zayıflatırsak kimse kusura bakmasın ama sadece muhafazakar iktidarların yerine koyacak tek bir şey bulamazdık. Sanılmasın ki HDP solda CHP'nin yerini alır. HDP'yi solda moda haline gelen sempati sadece 7 Haziran seçimi içindir ve barajı açsın diyedir diye analizlerimde not düşmüştüm. Hepsi videolu olarak internette mevcut. Çünkü sonuçta HDP'nin ulusalcı bir çizgisi var ve böyle bir çizgi bırakın merkez olmayı merkez solu bile toparlayamaz. CHP'ye oy verenlerin ya da Türk Sosyalist Solu'nun yarısı HDP'ye sempatiyle baksa da unutmayın ki diğer yarısı da çok fazla hoşlanmıyor. Bu yüzden diyordum ki bırakın HDP barajı geçecekse AKP'den oy alarak geçsin yoksa hiçbir işe yaramıyor. 5. ayrımın sonu sayfa 81.